Ayrım 3, sayfa 26. Mola pansiyon. Leyla son misafirlerini de uğurladıktan sonra masalarda kalan tabakları toplayıp bahçenin köşesindeki mutfağa doğru yürüdü. İşini severek yaptığı uçarcasına attığı adımlardan ve bütün yüzüne yayılan gülümsemesinden belli oluyordu. Onun için pansiyon işletmenin evinde misafir ağırlamaktan bir farkı yoktu. Karnı çok acıkmıştı. Bir an önce karnını doyurup işe başlamak için can atıyordu. Mutfakta bulaşıkları yıkayan Meryem'e, "Eline sağlık Meryem, yine çok güzel olmuş menemenlerin sahanda yumurtalarında. Misafirler parmaklarını yediler valla, haydi biz de kahvaltımızı yapalım," dedi. Meryem başındaki kenarları mavi boncuklu beyaz tülbendini düzelterek, "Sana da yumurta yapayım mı?" diye sordu. Meryem esmer tenli, siyah saçlı, 18 yaşında gencecik bir kızdı ama geniş yüzü, değişik bakışları ve iri bedenine hiç uymayan, çocuksu konuşma şekliyle farklı biri olduğunu hemen hissettiriyordu. "Yap yap, herkes ekmeklerini bandıra bandıra yerken çok canım çekti valla. Yumurtaları sakınma, bolca kır. Önümüzde uzun yorucu bir gün var, karnımızı iyice doyurmamız lazım." Meryem odunları alevlendirip ocağa koyduğu tavaya sepette kalan son 3 yumurtayı kırdı. Kızgın yağla buluşan yumurtaların mis gibi kokusu mutfağı doldurdu. Yemekleri hep odun ocağında pişiriyordu. İsteyen misafirlerin yemeklerini yapmaları için alınan tüplü ocağa pek yüz veren yoktu. Odun ateşinde pişen yemeğin kokusunu alıp tadan misafirler bir daha yemek yapmaya yanaşmıyorlardı. "Yumurtaların üzerine acı biberle karabiber de at," dedi. Meryem yumurtaları pişirdikten sonra kurutulup havanda dövülmüş kıpkırmızı acı biberleri yumurtaların üzerine serpiştirdi. Leyla şarkı söyleyerek zeytin, peynir, bal ve içine kırmızı biberle kekik konulmuş sızma zeytinyağı tabaklarını tepsiye koyarak dışarı çıktı. Yumurta tavasını masaya bırakan Meryem, kuyunun başındaki arıklardan kan kırmızı domatesleri ve sivri acı biberleri toplamaya başlamıştı. "Melek, çabuk gel, kahvaltı hazır," diye bağıran Leyla, yumurtaların sıcaklığına bile aldırmadan ağzına attı. Pansiyonun kapısından elini silerek çıkan Melek, "Tam vaktinde gelmişim, biraz daha geç kalsam bir şey bulamayacakmışım," dedi. Sessizlik ve hüzün meleğin tüm bedenini bir zırh gibi kaplamıştı. Kimsenin bir şey görmesi mümkün değildi. Güzel, bal rengi gözlerinin hüznünü uzun kirpikleri bile saklayamıyordu. Ne gözleri, ne yüz ifadesi, ne de beden dili hüzün dışında en ufak bir ipucu vermiyordu. Güzelliğini çerçeveleyip iyice ortaya çıkaran uzun siyah saçları hüznünü katmerliyordu. "Aşk olsun Melek, daha ilk lokmam valla, öyle güzel kokuyordu ki dayanamadım, yoksa seni beklemeden başlamam bilirsin." "Şaka yapıyorum abla, afiyet olsun." Meleğin yemekle arasının olmadığı üflesen uçacakmış gibi duran bedeninden belli oluyordu. Arıza ve Oğuz da çalışıyorlardı ama pansiyonun yükünü çeken Melek, Meryem ve Leyla'ydı. İşlerin yoğun olduğu günlerde komşu kızlarını da yardıma çağırmaları gerekiyordu. Mola pansiyon ilk yapıldığında köylülerin "bu da ne böyle" diye bir şeye benzetemedikleri, burun kıvırdıkları, alay ettikleri garip bir yaratık gibiydi ama onlar küçük, nazlı bir çocuk gibi gördükleri pansiyonu kimseye aldırmadan, bıkıp usanmadan bakıp büyütmeyi başarmışlardı. Onlar pansiyona bakıp büyütürlerken pansiyon da onların ruhlarını iyileştirmiş, hayata bağlanmalarını sağlamıştı. "Haydi otur da soğumadan yiyelim," dedi Leyla. Melek çayları getirdi ve daha masaya oturmadan kırma yeşil zeytinleri leblebi gibi ağzına atmaya başladı. Leyla tavanın kendi tarafındaki yumurtaları kaşla göz arasında bitirmişti. Gözü hala tavadaydı ama yumurtaya daldırmak için hazırladığı ekmeğe bal sürmekle yetindi. Kızların hakkını yemek istemiyordu. Çatalıyla yumurtaları didikleyip duran Meleğe, "Sen yine bir şey yemiyorsun," diye çıkıştı. "Canım bir şey yemek istemiyor. Sabah kalktığımda ağaçtan birkaç incir yemiştim. İştahımı o kesti herhalde." "Olmayan iştahın nasıl kesilsin? Hadi ye biraz. Akşama taze fasulye, et, pilav ve şöyle bolca domates salatası yapalım." Meryem koca bir dilim peyniri ağzına atarken gözlerini kırparak onay verdi. iyi çalışabilmemiz için iyi beslenmemiz lazım. Bugün odaların hepsi dolu, işimiz çok diyen Leyla, kalın bir dilim ekmeği mis gibi çam kokan baldan sürerek Meleğe uzattı. Meryem, akşam hamurunu mayaladım, bugün kapak ekmeği yapacağım dedi. Haberim var, mayaladığın hamuru gördüm. Kapak ekmeği yapacağını abime söyledim ama işimiz uzun sürer, gecikebiliriz dedi. Onların ne zaman dönecekleri hiç belli olmaz, biz en iyisi akşam yemeği servisi için Raziye'yi çağıralım şimdiden. Meryem'in gözlerindeki ışıltıdan iki eli kanda da olsa ekmeğin yapılacağı belliydi. Yemekle arası olmayan Meleğin bile kapak ekmeğini duyunca ağzı sulanmıştı. Kapak ekmeği olursa başka yemek yemeye gerek yok ki diye gülümsedi. Abime ekmek ayırmayı unutmayın sakın. Yemek servisi sırasındaki kargaşa da aklımıza gelmiyor. Abim canımızı okur sonra. Leyla bir yandan konuşurken bir yandan da Oğuz bir an önce kalksa da alışverişi yapsa diye düşünse de gidip kaldırmazsa akşama kadar kalkmayacağını iyi biliyordu. Size afiyet olsun kızlar, ben gidip Oğuz'u kaldırayım diyerek pansiyona doğru yürüdü ama ayakları onu 4 yıl öncesine götürüverdi. Leyla erkenden uyanıp oyalanmadan yataktan fırlamıştı. Elini yüzünü yıkayıp aynanın karşısında büyük bir özenle saçlarını taradı. Bugün ilk kez buluşacaktı Oğuz'la. Heyecandan eli ayağına dolanıyordu. Saçlarını bile güçlükle tokalayabilmişti. Oğuz, 3 ay önce başka bir şehirden gelmişti okullarına. Zayıf, esmer, uzunca boyluydu. Sınıfa girdiğinde yüzü ve insanın içini ısıtan kahverengi gözleri gülüyordu. Leyla, ne cana yakın, ne sıcak çocuk diye geçirmişti içinden. Zamanla birbirlerini tanıdılar, yakınlaştılar. Oğuz'la konuşurken yüreği yerinde durmak bilmiyor, küt küt atıyordu. Şimdiye kadar hiç yalnız kalmamışlar, hep ders aralarında arkadaşlarının yanında konuşmuşlardı. Oğuz'u denize giden yolda bekler buldu. "Günaydın, bekletmedim değil mi?" dedi. "Yok, bekletmedin," dedi Oğuz. Oğuz, Leyla'nın anlata anlata bitiremediği ölü denizi görmek için can atıyordu ama onu asıl heyecanlandıran şey oraya Leyla ile birlikte gitmesiydi. Leyla'yı buna ikna etmek için epey ter dökmüştü. Sık camların arasından yürümeye başladılar. Binbir otun, çiçeğin kokusunu harmanlayan hafif bir esinti aylak aylak dolanıyordu ortada. Ne konuşacaklarını, nereden başlayacaklarını bilemiyorlardı. "Ölü Deniz'le tanıştığım günü anlatmamı ister misin?" diye sordu Leyla. Gülümseyerek "Anlat," dedi Oğuz. "Ölü Deniz'le tanıştığımda 40 günlük bebektim daha. Bebekleri 40. gününde Ölü Deniz'e getirmek, 40 dalgadan su alarak yıkamak bizim oranın olmazsa olmaz adetlerindendi. Mevsim kışsa yine 40 dalgadan alınan su eve getirilip ısıtıldıktan sonra yıkanırdı bebek. Bunu niye yaptıklarını bilmezdim, sorgulamazdım ama bunun bebeklerle Ölü Deniz'in tanışma töreni olduğunu düşünmüşümdür hep. Kırklanırken hiç ağlamadım. Ölü Deniz usul usul okşadı tenimi. Bebek gözlerim her şeyi siyah beyaz görüyordu ama denizin mavisi siyahla beyazın arasından sıyrılıp kendisini göstermeyi başardı. 40 gündür dünya ne kadar da renksizmiş diyen gözlerim maviyle tanıştı ve maviye bütün iştenliğiyle gülümsedi. Merakla sağı solu incelerken gökle denizin, "Benim mavim daha güzel." "Hayır, benimki daha güzel." diye tartıştıklarını işittim. Benim kendilerini dinlediğimi anlayınca utanıp tartışmayı kestiler ve birbirlerini şöyle bir kucakladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi uslu uslu uzandılar önüme. Dikkatle baktım ama hangisi denizin mavisi, hangisi gökyüzünün mavisi olduğunu ayıramadım bir türlü. Bir daha tartıştığınızı duymak istemiyorum. İkinizin de mavisi birbirinizden güzel. Sizden daha güzelini görmedim dedim. Gökle deniz bu sözlere o kadar sevindiler ki birbirlerine sımsıkı sarılıp her şeyi bir anda maviye boyadılar. Başları ta göklerde, ayakları denizde, kocaman dağlar kendilerini yürüyemeseler de köklerini toprağın altından gizli gizli denize değdiren ağaçlar, uçan kuşlar, hatta benim gözlerim bile masmavi oldular. Oğuz, "Gözlerinin bu kadar güzel olmasının nedenini şimdi anladım." diye fısıldadı. Yanakları kızaran Leyla, Oğuz'un söylediklerini duymamış gibi konuşmaya devam etti. O andan itibaren mavi en sevdiğim renk oldu. Mavi, özgürlüğün, sonsuzluğun, sevgi ve huzurun birleşimidir. Üstelik müthiş bir hayal gücü verir insana. İnsanların maviyi sevmelerinin, gökyüzüne ve denize bakınca sakinleşmelerinin, huzur duymalarının nedeni de budur. Leyla heyecanla kelimelerin içine girerek, yaşayarak anlatıyordu. Arızanın arızaları. Taşların gülüşlerinin kesildiğini, ayaklarının yere bastığını anlayan arıza, öldük mü acaba diye düşündü ama ölmek bu kadar acısız, bu kadar kolay olamazdı. Bir kuş süzülerek uçtu üstlerinden, Kenan titreyen bir sesle, kolumu acıtıyorsun dedi. Arıza, Kenan'ın kolunu hala sımsıkı tuttuğunun farkında değildi. Ne güç varmış sende, mengene gibi yapıştın koluma diyerek arızanın bıraktığı kolunu ovaladı Kenan. Ben de bu güç olmasa çoktan vadinin dibini boylamıştın dedi arıza. Vadinin yamacında küçücük bir kaya parçasının üstünde kala kalmışlardı. Buraya nasıl geldiklerini, bu kaya parçasının üzerinde nasıl durabildiklerini anlamış değildi. Arızanın gücü, zor şartlara, dağ taşa alışık ayakları ve kendini kontrol etme, manevra yeteneği sayesinde kurtulmuşlardı. Ama duruma bakılırsa ne aşağı inmek ne de yukarıya tırmanmak mümkün değildi. Ne yapacağız şimdi diye Kenan'ın sesi hala titriyordu. Dur bakalım, aşağı yuvarlanıp ölmediğimize şükredelim önce. Burada kalacak halimiz yok ya, kurtulmanın bir yolunu bulacağız elbet. Kenan ağzını kocaman açmış vadiye bakarak, ''Gerçekten kurtulabilir miyiz?'' dedi. Titreyen sesinde en ufak bir umut belirtisi yoktu. Arıza, ''Evvela kurtulacağız tabii. Şükret ki yanında ben varım. Yoksa hayatının sonuna kadar burada kalırdın.'' dedikten sonra, ''Kaç defa et dedim sana. Bir keçi yüzünden neredeyse ölüyorduk. Sen hiç geçmedin mi hayatında?'' diye çıkıştı. Kenan sesini çıkarmadı. Ne diyebilirdi ki? Haklıydı arıza. Keçinin keçiliği yüzünden neredeyse ölüyorlardı. Bu kaya çıkıntısının üzerinde kalmaları bile bir mucizeydi. Arıza olmasa şimdi vadinin kollarında parçalar halinde yatıyor olacaktı. İlk işinde güneş gibi batacağını düşünürken toprağa karışıp kararmaktan zor kurtulmuştu. Eli fotoğraf makinesine gitti ve makineyi iyi ki buradasın der gibi okşadı. Makinedeki pozların en önemlisi güzeller güzeli dağ keçisinin fotoğrafıydı. Diğer fotoğrafları tekrar çekebilirdi ama o keçiyi nasıl bulur, nasıl fotoğrafını çekerdi bir daha. Arıza derin bir nefes alıp biraz sakinleştikten sonra etrafı gözden geçirdi, ölçtü, biçti. Bulunduğu konumdan aşağı inmek imkansızdı ama belki yukarı çıkabilirlerdi. Dik, keskin yamaç pek umut vermese de denemeye değerdi. Deli misin arıza? Yukarı çıkmaya çalışırken ayağın bir kayar uçarsın valla. Bırak, en iyisi oturup bekleyelim. Birileri geçerken sesimizi duyarlar nasıl olsa. Sesimizi duyan olmasa bile pansiyona dönmediğimizi gören yakınların aramaya çıkarlar. Bana akıl verene bak hele. Bu söylediklerine kendin uysaydın şimdi burada olmazdık. Aklını kendine sakla ve boşuna umutlanma abi. Buralarda keçilerden başka dolaşan kimse olmaz. O kadar yol geldik. Bir Allah'ın kuluna rastladık mı? Bizimkiler kaybolduğumuzun farkına varıp aramaya çıkıncaya kadar buradayız. Benim geç gelmeme, hatta balığa çıktığım geceler gelmememe alışık olduklarından kolay kolay aramaya çıkmayacaklarını bilmen iyi olur. Başımızın çaresine bakıp zor da olsa buradan kurtulmanın bir yolunu bulmaya çalışalım. Diyen arıza dönmek için ayağını hareket ettirince kuvvetli bir sancı saplandı yüreğine. Olayın sıcaklığıyla anlayamamıştı ama ayağı acıdan zonkluyordu. Acıyla inleyerek yüzünü buruşturdu. Kenan ne oldu diye sordu. Ayağım burkulmuş galiba, çok acıyor. Kafam, kolum, bacağım kırılmayan, delinmeyen, burkulmayan bir yerim kalmadı. Her yerim arızalı. Saçları kapattığı için fark edilmiyordu ama kafası taş yaralarıyla doluydu. Askerde saç tıraşı yapan berber bile bu kadar çok yarayı görünce şaşırmış, gözlerine inanamamıştı. Kenan, arızanın araba kullanma şeklini hatırlayarak Varsa da kalmayacak zaten diye düşündü. Arıza ayağının acısını aldırmadan geriye dönmeye çalıştı ama başaramadı. Hareket ettikçe ayağına giren acı ucu tırtıklı bir bıçak gibi yüreğini oyuyordu. Vadi ağzını kocaman açmış bekliyordu. Bir adımda, tek bir adımda yutuverecekti onları. Arıza okkalı bir küfür savurarak diğer ayağının tabanıyla kayayı tekmeledi ama tekmeyi atmasıyla acıdan gözlerinin yaşarması bir oldu. Arıza sakin ol, biraz oturup dinlenelim. Aklımız başımıza gelsin, sonra bir çıkış yolu buluruz diyerek arızayı sakinleştirmeye çalışan Kenan yavaşça kolundan tutarak oturmasına yardım etti. Kayayı tekmeleyerek hırsını çıkarmaya çalışması pahalıya patlamıştı arızaya. Canı çok yanıyordu. Birkaç küfür daha salladıktan sonra ayağa kalkmaya çalıştı ama ayağının acısı tekrar yerine oturmasına neden oldu. Dünyanın en havalı hapishanesi diyerek gülmeye başladı. Kenan tırsak bir sesle, "Şimdi gülünecek ne var?" dedi. Arızanın kahkahaları artmıştı. Yamaçta el kadar bir kayanın üzerine hapsolmuşlardı ve buradan kurtulmak için elinden bir şey gelmediğini anlamak arızayı çıldırtmıştı galiba. "Gülmeyi kes, yoksa altımızdaki kaya parçası da kopacak." İçinde bulundukları durum gülmelerini değil korkmalarını gerektiriyordu. Kenan'ın biraz önce deli deli akan kanı sinmiş, sapsarı olmuş yüzüne bakılırsa akmaktan bile vazgeçmişti. "Hayrola Arıza, ne oldu? Neye gülüyorsun? Buradan kurtulmak için bir çare mi buldun yoksa?" Gülmesini zor bela kesen Arıza, "Gördüğün gibi ortada yol mol yok abi," dedi. "Niye gülüyorsun öyleyse?" "Aklıma geleni bir bilsen sen de gülerdin abi. Babam Allah'ın sopası yok ki derdi hep. Yerden göğe kadar haklıymış valla." Kenan soru sormadan arızayı dinliyordu. Yıllar önce 9-10 yaşlarındayken sabah erkenden evden çıkıp gece yarılarına kadar dönmediğim günlerin birinde kapıyı bana babam açtı ve kapıyı açtığı gibi suratıma okkalı bir tokat patlatması bir oldu. Boş bulunarak yere yığıldım. Babam, "Bıktım senden. Çocuksan çocukluğunu bil. Biz yardım edecek birilerini ararken sağda solda geziyorsun. Tütün senin gezmeni beklemez." diyerek bir iki dakika çaktıktan sonra "Akıllanana kadar buradan çıkmak yok eşek oğlu eşek" diye bağırarak bahçede bütün balyalarını odaya kilitledi beni. "Bu oğlan burada kalacak. Onu çıkarmaya kalkanı gebertirim" diye de ev halkına gözdağı vermeyi ihmal etmedi. Babamın bu sefer çok kızgın olduğu her halinden belliydi. Huyumu, tüyümü iyi bildiğinden pencereden kaçmayayım diye kepenkleri dışarıdan kalasla destekledi. Kapalı bir yerde kalamazdım. Hele kilitli olduğumu bilmek delirtiyordu beni. Dağların, denizlerin, rüzgarın çocuğuydum ben. Özgür olmalıydım. Gezmeden, esmeden duramazdım. Hemen çıkmalıydım buradan. Önce bütün gücümle kapıya yüklendim ama omzumu acıtmaktan başka bir işe yaramadı. Babama olan ömrüye defalarca omuz, yumruk, tekme atarak çıkarmaya çalıştım. Canım iyice yanıp gücüm tükeninceye kadar vurdum, vurdum. Ayağım kapıyı tekmelemekten sızım sızım sızlıyordu. Ayağının şişmeye başlayan yerini usulca ovalayarak acısını azaltmaya çalışan arıza sırtını kayaya dayayarak ayağını rahat ettirecek bir şekilde oturdu. "Sonra ne yaptın?" Kenan meraklanmıştı. "Arıza kapısı penceresi sıkı sıkıya kapalı bir odadan çıkabilirse buradan kurtulmak için de bir yol yöntem bulabilirdi." "Benim adım Arıza abi. Babam bu adı koyarken düşünecekti. Ben öyle kolay kolay pes etmem. Sonuna kadar giderim. Duvarları, kapıyı tekmelemekle, tepinmekle kurtulamayacağımı anlayınca sırtımı duvara dayayıp bir kurtuluş yolu bulmak için düşünmeye başladım. Buradan nasıl kurtulacağız?" "Ben ne diyorum, sen ne diyorsun abi? Çıldırtma beni. Beklemekten başka çaremiz yok. Her şey ortada işte. Yapılabilecek bir şey olsa burada böyle kös kös oturur muyum hiç? Ayağım sağlam olsaydı ne yapar eder tırmanırdım. Kimse tutamazdı beni. Ama mecburen oturuyorum işte. Şimdilik unut burayı. Benim anlattıklarıma kulak ver. Başka türlü vakit geçmez" diyen arıza anlatmaya devam etti. "Buradan kurtulmam gerek" diyerek düşünüyor ama hiç hiçbir çare bulamıyordum. Duvarlar üstüme üstüme geliyordu, nefes almakta bile zorlanıyordum. Dışarı çıkmak, kollarımı iki yana açarak deliler gibi koşmak istiyordum. Dağları, denizi, rüzgarı özlemiştim bile. Pencere kepeğinin tahtalarının arasından sızan ay ışıklarını görünce birden aklıma parlak bir fikir geldi. Işıklar ne yapmam gerektiğini gösterdiler bana. El kadar çocuk, kapısı kilitli, penceresi dıştan kalasla desteklenmiş bir odadan nasıl çıkabilirdi? Olacak şey değildi. Işık olup dışarı sızacak hali yoktu ya. Kenan, arızanın dışarı çıkabilmesi için bir yol bulamamıştı. Annen mi geldi açtı kapıyı? Yok be abi, ne annesi? Babamın sözünden çıkamaz anam. Hem kadıncağız akşama kadar ekmekti, yemekti, tütündü, keçiydi derken yorgunluktan yattığı yeri bilmez. Bu kadar işin içinde bir de benimle mi uğraşacak? Akşama kadar kanını kurutuyordum zaten kadıncağızın. Akıllanmam için odada kilitli kalmam lazımdı. O babamdan çok istiyordu bunu. İstese de yapamazdı zaten. Babamın sakladığı anahtarı kimse bulamaz. Bulsa bile cesaret edemez. Arıza'nın nasıl yaramaz bir çocuk olduğu, babasını, annesini nasıl delirttiği ortadaydı. Kanını kurutmayı anlamadım. Annenin kanını nasıl kurutuyorsun? Aman abi sen de gazeteci olmuşsun ama daha söylediğim bir sözü bile anlamıyorsun. Bir insanın kanı nasıl kurutulur? İyice meraklanan Kenan, nasıl kurutulur diye soruyla karşılık verdi. Nasıl kurutulacak? Kanını kurutmak istediğin insanı alırsın, asarsın güneşe. Rüzgar ve güneş el ele verip bir güzel kuruturlar. Kenan bozulmuştu. Arıza, dalga geçme benimle. Hiç duymamıştım böyle bir deyişi. Gazeteci olmamla bunun ne ilgisi var? Sizin buralara özgü bir deyiş olmalı. Hemen kızma abi, şaka yaptım. Şurada birbirimize takılmayacağız da nasıl vakit geçireceğiz? Arıza derin bir iç çektikten sonra, kanını kurutmanın anlamını yaşamadan bilemezsin. Böyle anlatmakla olmaz. Birisi senin kanını kurutmaya başlayınca anlarsın ancak dedi. Arıza bunu öyle bir tonda söylemişti ki, onun da kanını kurutan, canını yakan, hem de çok yakan birinin olduğu belliydi ama kanını kurutanın kim olduğunu öğrenmeden önce o karanlık odadan çıkarmalıydı Arıza'yı. Daldan dala atlıyor, konuyu dağıtıyorsun Arıza. Kilitli odadan nasıl çıktığını anlatmadın daha. Önce şu odadan çık bakalım, dedi Kenan. Gönül yarasının acısıyla ayağının verdiği acı Arıza'nın esmer tenini iyice karartmıştı. Şuradan bir çıkayım, bir daha eve uğramayacağım. Dağlarda, denizde istediğim gibi yaşayacağım. Anasını satayım, evin de damının da diyerek söylene söylene aklıma koyduğumu yapmaya başladım. Odada kapalı kalmak iyice arızalandırmıştı beni. Odadan kurtulmak için ayağımın acısını aldırmadan çalışmaya başladım. Arıza yerinden kalkmak, kayalara tırmanıp kurtulmak için deliriyordu. Burada çok fazla kalamam. Kendimi o geceki gibi kötü hissediyorum. Bir yolunu bulup kurtulmalıyız buradan. Yoksa kafayı yerim ben. Kenan Arıza'yı sakinleştirmek için, ''Sakin ol Arıza, burası kapalı bir yer değil ki. Sağımız solumuz her tarafımız açık.'' dedi. Duruma göre birbirlerinden rol çalıyorlardı. Abi, çocuk mu kandırıyorsun sen? Kapalı bir yerde kalmakla burada kalmanın ne farkı var? İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Ha kel Hasan, ha Hasan kel diye söylendi Arıza. Orası doğru ama hiç değilse sağ solu görebiliyoruz. Karanlıkta ve yalnız değiliz. Bizi kurtarmalarını beklerken bol bol sohbet ederiz. Odadan nasıl kurtulduğunu anlattıktan sonra Ölü Deniz'i, köyünü, pansiyonculuğa nasıl başladığınızı anlatırsın. Zaten bunun için çıkmadık mı yola? Sen de ne hikayeler vardır kim bilir. Bakarsın buradan kurtulunca kahraman olursun. Seninle röportaj yapmak için gazeteciler kuyruğa girer. Meşhur olunca beni unutmazsın herhalde. Bunları duymak Arıza'yı biraz olsun sakinleştirmişti. Söylediğin doğru abi. Hikaye çok bende diyen Arıza gülümseyerek anlatmaya devam etti.